Ayrım 3.
Hakkını aldıktan sonra ikinci işine gitti. Bu ikinci iş, İngiltere'den yeni gelerek Asmalı Mescit Sokağı'nda bir eve yerleşmiş olan oldukça kibar bir İngiliz ailesi yanında görülecek iş idi. Ancak işin ne olduğunu Rakım bilmiyordu. Yalnız bir dostu kendisi için orada görülmesi gereken bir iş olduğunu haber vermiş olduğundan körü körüne gitmişti. Vardı, dostunu da orada buldu. Meğer iş denilen şey İngiliz'in iki kızına haftada birer gün Türkçe dersi vermek imiş. Hiç Rakım için iş bulunur da kabul etmemesi mümkün olur mu? Herif iş makinesi. Bunu da memnuniyetle kabul etti. Kendisi aylık, haftalık filanlık için konuşmamış olduğu halde dostu her defası için bir İngiliz lirası ayak teri verileceğini belirterek kabulü için İngiliz adına rica etti. Rakım hem utancından kızarıp hem de Cenab-ı Hakk'ın bu lütfuna da teşekkür ederek işi kabule karar verince dört yol ağzından kumbaracı yokuşuna doğru ayakları sanki yere basmayarak indi. Tophane'ye, Karabaş'a varıp esirciler kahvesinde Çerkez'e rast gelerek ''Gel baba gel, ben borçtan hoşlanmam, işte paranı hazırladım, bin kere şükür olsun, Cenab-ı Hak hiç ummadığım yerden gönderdi.'' diye 20 altın borcunu vererek senedini kurtardı. Hatta gereği bile olmadığı halde durumu şahitlere ayrıca haber verip elinde kalan parası 16'ını da cebine koyup kendini evine attı. Bu haberi sevinçle Sadık dadısına müjdelediği zaman vay fedaideki sevinç. Kıza sevgisi bir kat daha arttı. Vermiş olduğu Canan ismine uğurlu lakabını ayrıca ekledi. İşte hikayemize konu ettiğimiz iki zattan ikincisi budur. 3. Bölüm. Rakım Efendi ile dadısı Cenab-ı Hakk'ın iyiliklerinin hikmeti ve ihsanı olarak kabul ettikleri Canan'ı eğitip yetiştirmeye başladılar. Zavallı kızcağızda gerçekten bazı hastalıklar varmış. Geldiğinin ikinci günü Rakım Galata'daki doktor dostuna koşup durumu anlatarak bir çare Canan hakkında doktoru değil belki merhamet ve şefkatini davet ederek uyandırdı. Birer sürücü hayvanına binerek geldiler. Doktor kızı iyice muayene ettikten ve durumunu araştırdıktan sonra ''Kızda korkulacak hiçbir durum yok. Bu hastalığın başlangıcı Kafkasya'ymış. O soğuk memleketten İstanbul gibi sıcak memlekete taşındıktan sonra kendi kendine iyileşir. Şimdi ben bir hap hazırlayacağım onu yutsun. Siz de her sabah kalktığı gibi 150 dirhem kadar has inek sütünü kaynatıp sıcak sıcak içirmelisiniz. Tozlu topraklı yerlerde gezmemeli. Şarkı söylemek uğruna kalbini yormamalı. Arada bir geniş yerlere götürüp ve deniz üzerine çıkarıp hava aldırmalı. Sık sık nefes almaya mecbur olacak kadar yormamalı. Allah'ın izniyle bir şeyi kalmaz. Zaten bir şey yok ya. Bunları ayrıca tedbir olarak söylüyoruz. Güzel kızcağızdır. Allah'a emanet dedi. Dadı Kalfa bu hazırlanan ilaçların nasıl bir hastalık için olduğunu anlayamamış idiyse de Rakım işin farkına varmıştı. Doktoru teşekkürlerle gönderdi ve adı geçen tariflere gerçekten özen gösterilmesini dadısına ifade etti. Biçare fedai için böyle gariplere yapılacak hizmeti hatırlatmaya gerek mi vardır? Arapçık, kızı kendi rahatı için getirmiş olmadı, güya kendi rahat ve huzurunun bütün bütün kalmamasıyla kızın rahatı için oraya getirmiş oldu. Bu Arapların iyileri ne kadar iyi olur? Canan bir tarafta tedavi ve terbiye edile dursun, biz hikayemizin şu yönüne bakalım. Asmalı Mescid'deki İngiliz kızlarına verilecek ders için cuma günleri belirlendiği için cuma günü geldiğinde Rakım öğleden sonra saat 7'de kalktı oraya gitti. Bu İngilizlere kibardan demiş olduk. Hikayemizin başlıca üyelerinden birisi de bu İngiliz olduğundan durumu hakkında biraz bilgi almalıyız. Evet, İngiliz oldukça kibardandır. Kibardandır ama öyle lord, dük filan gibi aristokrasiden değil. Kağıt alışverişiyle mevcut parasını 500 bin İngiliz lirasına çıkardıktan sonra ömrünün kalanını rahatça geçirmek için İstanbul'a gelmiştir. Zira adamın erkek çocuğu olmayıp aile halkı eşi ve iki kızından ibaret olduğuna ve bu kadar servetle kızlarını herkes alabileceği gibi karısı da bunların arasında mutlu olarak yaşayacağını hesap edeceğine dayanarak artık İngiliz'i rahat rahat yaşamaktan hiçbir iş, hiçbir fikir, hiçbir düşünce men edememişti. Atalarından zaten kendisine kalan ismi Ziklas olup karısı tabii ki Mr. Ziklas anılmaktaydı. Kızları da bu ismi alabilir idiyseler de evin içinde büyük kıza Can ve küçüğe de Margaret adıyla çağrılırdı. Bu aile Canterbury şehri halkından olup yakınlıktan başka ticaretleri dolayısıyla da Fransızlar ile fazlasıyla karışmış olduklarından her biri çok iyi Fransızca konuşurdu. Bunun üzerine Rakım kendileriyle gayet iyi anlaşacağını gördüğü için ders hakkında oldukça başarılı olacağını anladı. John ile Margaret, hani ya şu elmanın yarısı o, yarısı da bu demezler mi? İşte bu söz onlar için söylenmiş gibiydi. İkisinde birden fidan gibi boy, ince endam fakat kıpkırmızı çehre, masmavi gözler, beyaza yakın açık lepiska saçlar, İngiliz kızları kısacası. Gerçi tariflerimizden bunları yüzlerine bakılınca kalbe pek ferahlık gelmeyeceği düşünülür. Lakin böyle düşünmek için acele edilmemelidir. Her güzelin kendisine özgü bir güzelliği vardır ve her güzelde o kendisine özgü olan güzelliğe rağbet edenlere kendini beğendirip sevdirebileceği tecrübeli olanlar tarafından kabul edilir. Kısaca Rakım bir tabaka kaliteli İngiliz kağıdı üzerine kalın kalem ile Elif, B, T, S, Cim, Ç, H, H, Dal, Zel, R, Z, J ila ahir hece harflerini yazıp isimlerini tek tek öğretti ve bir hafta içinde bunların şekillerini zihinlerinde tutmalarını tembihleyip kalktı geldi. Vay yazar efendi, yalnız bu kadar mı oldu? Aralarında söz filan, hiç olmazsa babalarıyla analarıyla dereden tepeden? Hayır. O gün iş yalnız bundan ibaret kaldı. Evinde dadısı ile Canan'ı merak ettiği için hemen kumbaracı yokuşundan tophaneye inip parasının el verdiği ölçüde bir sürücü beygirine binerek salı pazarındaki evine geldi. Vay, artık yaya yürümemeye de mi başladı? Estağfurullah. Kendisine her ders için bir İngiliz lirası ayak teri hayvan kirası için veriyorlardı. Madem ki Cenab-ı Hakk'ı Kerim bu gelirleri Rakım Efendi'ye bu isim ile verdi, artık Rakım Efendi'nin bu nimete şükran olarak ders günleri Beyoğlu'na hayvanla gidip gelmesi gerekti. Hatta sabahları bile niçin bir hayvana binmemiş olduğuna da üzüldü. İşte Rakım'ın Allah ile pazarlığı böyle bambaşka idi. Her vakit evine geldiğinde kendisini dadısı karşılardı. O akşam kendisini karşılayan Canan idi. Kızın hali günden güne değişip dadı kalfanın kadınlığı sayesinde üstü başı düzelmiş, hatta çehresine bile renk gelmiş olduğunu gördüyse de dadı kalfanın adeti değiştirmiş olmasına bir anlam veremeyerek açıklama istemeye mecbur oldu. Rakım, "Dadı, ben her akşam geldiğimde ilk önce senin yüzünü görmeye alışmıştım. Bu akşam bu adeti değişmiş gördüm." Fedai, "Evladım, beyim, Allah bize bir güzel beyaz cariye vermiş olduğu halde artık akşam gelir gelmez benim siyah yüzümü görmekte ne anlam kalır? Ben tembih ettim." Rakım, koşup dadısının kucağına atılarak ve boynuna sarılıp şapur şupur öperek, "Yok dadıcığım, yok, senin yüzün bana anne çehresi kadar tatlıdır. Cennetten huri çıksa da gelse bana senden güzel gözükmez. Ben her akşam senin mübarek yüzünü görmeliyim. Sonra vallahi Canan'ı buradan kovmaya beni mecbur edersin. Hem ona bu tembihleri verme. Çocuktur. İhtimal ki bazı ümitlere düşer. Bende ise o gibi ümitlerin eseri bile yoktur." Fedai, "Abeyim, canım, niçin böyle?" Rakım, "Sana dedim ya işte. Sen beni evladın gibi seviyorsan benim arzum doğrultusunda hareket edersin." Koca Rakım dadısına bu sözleri söyledikten sonra, "Hazır İngiliz kızlarını bugün başlattık ya, dur bakalım şu Çerkez'i de başlatalım. Bu mu onları geçer yoksa onlar mı bunu?" diye Canan'ı yanına çağırıp ona da alfabeyi yazdı. Vay kızcağızdaki sevinç. Evet, Çerkez kısmı okumaya pek hırslı olduğundan bir Çerkez'e okutmak kadar sevgi gösterisi olamaz. Şu kadar var ki Canan'ın İngiliz kızlarını geçeceği daha ilk haftasında anlaşıldı. Zira Rakım her gece Canan'ın yanına gelip kız ise iyice öğrenmiş olduğu dersin tekrarlama ricasında bulunduğundan dersi hemen tekrarlamaya mecbur olurdu. Öte tarafta İngiliz kızlarına ders vermesi bir aya varmış ve bu bir ayda öğretmiş olduğu dört ders ile kızlara yalnız Elif B gibi alfabeyi değil E, Ab, B, B, B İlâ ahir çeşitli hece harflerini bellettikten ve bunların hangisi kelimelerin ortasına, hangisi sağa ve sola geleceğini anlattıktan sonra elif, vav, he, ye harflerinin Türkçe uzatma harfi ve zamme ve fetha ve kesre işaretlerinin de hareket olduklarını ve bunların görevlerini anlatıp baba, kuzu, küpe, tuti gibi kelimeleri yazdırmaya başlamıştı. Ancak Canan bunları mukayese edemez. bir ay müddet içinde Canan 4-5 heceden ibaret kelimeleri yazmaktan başka bunları benim, senin, onun, bizim, sizin, onların edat tamlamalarıyla birleştirebilirdi. Demek oluyordu ki Rakım ders metodu için kendisince bir yol açmıştı. Evet, öyleydi. Bir cuma günü Rakım her sabah olduğu gibi Mr. Ziklas'ın evine gidince kime rastlasa beğenirsiniz? Pelatun Bey'e rast gelse beğenir misiniz? İşte ona rast geldi. Pelatun Bey'i kızlarıyla annesi ve babasının yanında bulup o gün ders günü olduğu için öğretmen efendinin gelmesini beklerken Pelatun Bey de kızların derslerini imtihan ediyordu. Rakım Efendi'yi görünce İngilizlere de anlatabilmek için Fransızca olarak ve bir gülücükle Pelatun, ha ha hay, sen miydin birader hanımların hocası? Rakım sıkılarak, evet efendim, bendenizdim beyim. Mr. Ziklas, vay, demek oluyor ki tanışıyorsunuz. Pelatun, ağırbaşlılık içinde, evet, kendi haklarında sevgim sonsuzdur, o da beni sever zannederim. Rakım, dünyada benim sevmediğim adam mı vardır? Ben ki herkesin yakın ilgisine muhtacım. Herkesi sevmeye özellikle bu yönden mecburum. Pelatun, Rakım'a, Mr. Ziklas ve Mr. Ziklas ile tanışalı 2 ay oldu. Sizin de buraya gelmeniz epey olmuş ama nasılsa tesadüf edememiştik. Rakım, kısmet bugün içinmiş efendim. Pelatun, tanışmamız babamın aracılığıyla oldu. Kendilerini benden evvel tanımak şerefine nail olmuşlar. Sonra beni de getirip Mr. Ziklas ve kızlarıyla tanıştırdı. Mr. Evet, bu yardımlarından dolayı babanıza nasıl teşekkür edeceğimizi bilmiyoruz. Pelatun, ağırbaşlılığına tevazu katmış bir tavırla, o sizin nezaketiniz gereğidir efendim. Aralarında bazı havadan sudan konuşmalar geçtikten sonra, Rakım, beyimiz izin verir misiniz? Biraz da derse bakalım mı? Pelatun, hala o mübarek tebessümü dudakları üzerinde yenileyerek, hay hay, hatta ben de şimdi hanımları imtihan ediyordum. Rakım, nasıl, bari epeyce ilerlemiş buldunuz mu? Pelatun, hala o mübarek tebessümle, hanımların zekavet ve dirayetlerine söze gerek var mı? Fakat birader ben bu derslerin içinde bazı şeyler görüyorum da bir anlam veremiyorum. Mesela şu elif bağda bu P, Ç, J harfleri var mı ya? Biz mektepteyken elif, B, T, S, cim, ha, hı, dal, zal, r, z, sin, şın diye okuduk. Bunları görmedik. Bunlara ne isim vermeli? Can, evet öğretmen efendi, Pelatun efendi öyle söyledi. Bizim aklımız karıştı. Rakım, hayır efendim, bunda aklın karışıp şaşıracağı bir şey yok. Pelatun beyefendi gayet iyi bilirler ama birdenbire akıllarına gelmedi. Gerçi beyim mektepte biz buyurduğunuz gibi okuduk. Ama bizim okuduğumuz elif ba yalnız Arapça içindir. Türkçe için ise ondan fazla birkaç harfe ihtiyacımız vardır. Mesela paşa, çavuş, müjde yazacağımız zaman nasıl yazarız? Elbette bu harflere muhtaç olmaz mıyız? Meğer Pelatun Bey önceleri bu harfleri görüp de eski elif bağda mevcut olmadığını düşündüğü zaman hazır acemi İngilizlere felatunluk satmak, öğretmen zatın asla Türkçe bilmediğini ve böyle adamlara başvurulursa kızların hiçbir şey öğrenemeyeceklerini filanı öne sürmekle henüz kim olduğunu bilmediği öğretmeni bir hayli karalamış, alaya almış ve aşağılamıştı. Bu kere işi anlayınca suratına garip bir kırmızılık gelerek Pelatun, evet evet hakkınız var. Mister, ben bile öyle düşünmekteyim. Bizde Türkçe harfler öğrenmek için bir kitapçık vardır. Onda harfler mevcuttur. Pelatun, benim de aklıma geldi efendim. Bir şüphem daha var ama arz etmek için öğretmen efendi hazretlerinin müsaadelerini isterim. Rakım, estağfurullah efendim. Gayemiz hanımların yararınadır. Şayet yüksek bilgilerinizden yararlanılması mümkün nasihatlere nail olursak istifade. Pelatun, estağfurullah efendim, hatırıma gelen şu ki biz şu beyi görmüş isek de böyle beyler görmemişizdir. Hani ya demek isterim ki efendim, böyle zor şeyler ile hanımların zihni bozulmasa daha iyi olurdu. Margaret, öyle ama bu harfleri öğrenmemiş olsak harfleri birbirine nasıl bitiştirebiliriz? İşte babamın az önce bahsettiği kitapçık bizim yanımızdadır. Biz hoca efendinin verdiği dersleri kitapçıktan daha iyi bulmaktayız diye kız kitapçığı açıp adı geçen harfleri gösterdiyse de Rakım ona gerek bırakmayıp bir kalem alarak "Efendim, diyelim ki Mustafa yazacak olsak mim, sat, t, f, y diye yazmalıyız. Bunları mutlaka birbirine bağlayarak yazarız" deyince Pelatun bunun da farkına varmış ve bu defaki utancı önceki utancını geçmiştir. "Amma yaptınsa artık Pelatun alfabeyi de bilmesin, olur mu?" Bilmiyor değildi. Fakat hani ya bazı adamlar vardır ki kendi bildikleri şeyleri nasıl öğrenmiş olduklarını bilmezler. Hele ki memleketimizde bilenlerin en çoğu bildiklerini nasıl öğrenmiş olduklarını bilmezler. İşte Pelatun Bey de bildiği şeyi nasıl öğrenmiş olduğunu bilmeyenlerden idi. Çok şaşırmayınız. Biz bir efendi gördük ki gerçekten katip ve güzel yazı sahibiyken divanı kırması olarak cümlesi bir yerde ve birbirine bitişik şekilde yazdığı bulunduğundan kelimesi o bitişik görünüş arasında her tarafını göstermekten ve tariften aciz kaldı. Pelatun Bey uğradığı utangaçlık üzerine daha çok duramayıp biraz sonra kalktı gitti. Rakım ise Pelatun Bey gittikten sonra ne erdemi ne de cahilliği hakkında bir tek söz söylemeyip yalnız kendi işiyle meşgul olmuştu. Fakat akşam üzeri giderken kızlar babası ve annesi hazır olduğu halde "Efendim, böyle haftada bir ders hanımlar için az ve bana yaptığınız iyiliği ise hizmetime karşılık görüyorum. Rica ederim, dersleri haftada iki defaya çıkarmaya izin veriniz." demiş ve bu ricası memnuniyetle kabul edilmişti. Bir ay müddet içinde Rakım Efendi'nin Mr. Ziklas'ın evinde ortaya çıkardığı yakınlığın derecesini sorar mısınız? O kadar ki adı geçen aile arasında yalnız öğretmen sıfatıyla kabul edilmezdi. Daha da ileri olarak aile dostu, namuslu, terbiyeli, mahcup alim, olgun bir kişi olmak üzere kabul edilip ona göre karşılanırdı. O akşam Rakım evine biraz erkence geldi ve evinde fevkalade bir şey gördü. Gördüğü fevkalade şey ise Canan'ın orada bulunmamasıydı. Rakım, "Dadı, Canan nerede?" Fedai, "Buradadır beyim." Rakım, "Buranın neresinde? İşte evimiz üç oda bir sofadan ibaret. Her yere baktım, yok." Fedai, biraz bozularak, "Buradadır beyim, şimdi gelir." Rakım, "Canım neredeyse söyle, söylenmeyecek bir yerdeyse onu da söyle. Benden saklı bir işiniz mi var?" diye düşünmeye başladım. Fedai, "Vallahi beyim biz bu işi senden saklı görmeye karar vermiştik ama hata etmişiz." Rakım, telaşla, "Ne oldu canım?" Fedai, "Bir şey olduğu yok. Komşumuz beyefendi cariyeleri için piyano öğretmek üzere bir madam tayin etmiş. Biz de heves ettik. Sana söylemiş olsak belki izin vermezsin diye korktuk da." Rakım, biraz öfkeyle, "Evet dadıcığım, izin vermezdim. Hala da iznim yoktur. Canan piyano öğrenmek hevesine düşmüşse, hiçbir arzumuzun gerçekleşmesine engel olmayan Cenab-ı Hak, bu arzunun gerçekleşmesini de kolaylaştırır. Sana fikrimi doğrudan doğruya söyleyeyim mi? Sen yanında olmadıktan sonra Canan'ın sokak kapısından dışarı çıkmasına razı değilim. Sen yanında olduktan sonra nereye istersen al götür. Dünyanın hali acayiptir. Sonra kıza verdiğimiz terbiyeyi kabul ettiremezsek yazık etmiş oluruz." Biçare Rakım bu sözleri öyle bir terbiyeli tavır ile söyledi ki dadısına anlatmak istediği fikri Fedai fazlasıyla anladı. Aradan yarım saat kadar zaman geçtikten sonra Canan eve geldi. Bey'i eve gelmiş bulunca yanına çıktı ama korkusundan titreyerek çıktı. Rakım bir sert söz söyleyecek olsa kıza adeta bir fenalık geleceğini halinden anlamıştı. Bunun üzerine Rakım, "Gel bakalım Canan, gel korkma yavrum, işte ben dadıma tembih ettim. Bundan sonra nereye gitmek istersen dadımla beraber gitmeye izinlisin. Fakat dadım olmayınca kapıdan dışarıya çıkmana rızam yoktur. Sen piyanoya mı heves ettin kuzum? Ben sana piyano alırım. Ben de buraya senin için bayan öğretmen tutarım." Zavallı kızcağız efendisinin kendisini azarlamamasından başka piyano alacağına dair vaatte bulunduğunu işitince sevincinden efendisinin boynuna sarılacağı geldi. Bu iyiliğe teşekkür edecek oldu. Fakat Türkçeyi daha layığıyla becerememekte olduğundan söyleyeceği söz de ağzında kaldı. Bundan sonra artık Rakım'da bir piyano ile bir de piyanocu arzuları baş gösterdi. Her akşam evine gelip de Canan'ın yüzünü görünce güya kızın çehresi "Hani ya vaadin?" diye soruyormuş sanarak üzülürdü. O ara cebindeki parası 25-30 lira verip de bir piyano almaya yetmiyorsa da bu uğurda bir borca girmeyi göze almak Rakım için işten bile değildi. Fakat asıl mesele usta düşüncesi idi ki ayda 4-5 lira usta ücreti vermek Rakım için güçtü. Bir gün Rakım yine Beyoğlu'nda Mathieu Angel adında bir Fransız dostunun evindeydi. Salonda bulunan 4-5 kadın piyano çalıyorlardı ki bunların bazıları Mathieu'nun eşi ve kız kardeşi gibi akrabasıydı. Rakım'ı herkes sevdiği gibi bu aile de çok severdi. O gün bulunuşu orada bulunanlar için başkaca bir memnuniyete sebep oldu. Hatta Rakım adına edilen rica üzerine bir esmer ve güzel madam piyano başına geçip o dökülen kumral saç ile Hüsnünde Var İken gibi birkaç Alaturka havalar çalmıştı. Hazır bulunanlar bu havaların Rakım'ı memnun edeceğini hesap ettikleri halde tam tersine hüzünlendirdiğini görerek şaşırdılar. O kadar ki sebebini sormaya mecbur oldular. Rakım, "Adam, bende olan çocuklukları bilmez misiniz?" diye kendini savunduysa da kimisi Rakım'ın bir aşk ateşiyle yanmış olduğuna, kimisi başka bir şeye yorumladığından, Rakım, "Hayır efendim hayır, gönlüm gerçi pek hassastır, ancak henüz aşık olmayıp hürdür, işin içinde başka iş var, bir cariyem vardır ki piyano çalmayı merak ederek, beyin evine gelen bir bayan hocadan diğerleriyle beraber ders almaya gidermiş, henüz acemi, henüz dünyada bir şey değil, dünyanın ne olduğunu bile bilmeyen bir kızı öyle her yere göndermek merakıma el vermediğinden yasakladım. Kendisine piyano alacağımı da vaat ettim ise de şimdi aklıma yine o geldi de diye halini açıkladı. Derken Esmer Madam yerinden kalkarak "Evet efendim, siz benim en yetenekli öğrencimi elimden aldınız. Ben öteki aşiftelere bir şey öğretemiyorum. 5 hafta oldu ki o kızı dersimden alıkoydunuz. Şimdiye kadar daha ileriye giderdi." deyince Rakım bu rastlantıya şaşırarak "Rakım, demek oluyor ki öğretmeniniz sizdiniz madam." Madam, "Evet efendim, o şerefle müşerref idim." Rakım, "Estağfurullah, fakat..." Madam, "Yok, kızı ahlakı için men ettiyseniz sizi suçlayamam, zira arkadaşları pek şeytan şeylerdi." Mathieu, "Güzel ama şimdi bunun çaresi?" Rakım, "Vallahi efendim, çaresi madama bizim için kız rica etmektir ama..." Mathieu, "Evet işte o aması kötü. Ben de bilirim ki kötü. Zira bizim baba Rakım öyle 1 liraya filan öğretmen götüremez ki." Esmer Madam, "Özellikle ben Rakım Efendi'ye 1 liraya da gitmem. Daha çok şey için gitmek isterim." Hazır bulunanların hepsi, "Nedir bakalım o çok şey?" Esmer Madam, "Büyüktür efendim, büyük. Rakım Efendi'nin dostluğu. Eğer beni dostluğu ile tehdiye ederse her hafta beyden çıkınca onun cariyesine de giderim." Rakım büyük bir teşekkürle, "Demek oluyor ki bizi 2 başlı ihya edeceksiniz efendim." Esmer Madam, "İşte benim pazarlığım budur, işinize gelirse." Esmer Madam'ın adı Josefino'dur.